Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Bakara suresinin son iki ayeti 285 ve 286. ayetinin konu edineceğimizi söylemiştik ve 285. ayetini konuşmuştuk kıymetli hocamızla. Şimdi ise inşallah 286. ayetinden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam Amener Resulü olarak bildiğimiz bu 285 ve 286. ayetinden inşallah başlamıştık. 286'nın başında kalmıştık. Öncelikle sebebi nüzulü ile alakalı bir bilgi almak isteriz. Buradan başlamış olalım arzu ederseniz.
Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu Bakara suresinin birinci ayet Amin Resulü ile başladığı için ikisine birden Amin Resulü diye meşhur olmuştur
evet,
malum.
Evet.
Bu son ayetinde Bakara suresinin 286. ayet-i kerimesinde la yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet diye başlıyor. Allah her nefsi, her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Ya da Allah hiçbir nefsi gücünün yetmediği şey ile yetmediği şeyle mükellef kılmaz demektir. Her nefsin kazandığı iyilik, hayır kendine, yapacağı, kazanacağı kötülük, şer de aleyhinedir, yine kendisinedir. Yaptığı iyilik kendisine, kötülük kendisinedir şeklindedir. Bu ayeti kerime daha önceki Amener Resulü diye başlayan 285. ayetten bir önceki ayet 284. ayeti kerime ile sebebi nüzulü irtibatlandırılmıştır.
Evet.
Bu 284. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerdekilerin hepsi, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, hepsi Allah'a aittir. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizde olanı, içinizdekileri açığa vursanız da, açıklasanız da, gizleseniz de ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Ondan dolayı Allah sizi hesaba çeker, hesaba çekecektir buyurulmaktadır. Özellikle bu kısım bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman ashab-ı kirama çok ağır gelmiştir. Gerçi ayet bu ayetin de sonunda fe yagfiru limen yasha'u ve yuazibu men yasha. Allah dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ayet-i kerime mealen bu anlama geliyor. 284. ayet-i kerime. İşte bu ayet nazil olunca 284. ayet-i kerime inince ashab-ı kiram telaşa düştüler. Resulullah Efendimiz'e gelerek önünde diz çöktüler ve ey Allah'ın Resulü, bize namaz, oruç, hac, cihat gibi güç yetirebileceğimiz, gücümüzün yeteceği şeyler emredildi. Yani bunları yapmaya gücümüz var. Onları yapıyorduk. Ama şimdi sana indirilen şu ayetin gereğini yerine getirmeye takatimiz yetmez. Yani insanın gönlünden, kalbinden, hakikaten sürekli içinden birçok şey geçebilir. Allah Teala isterseniz o içinizden geçenleri, içinizde olanları ister açığa vurun, ister gizleyin, Allah ondan sizi hesaba çekecek.
Evet.
Kalbinizden, gönlünüzden geçen düşüncelerden dolayı sizi hesaba çekecek buyurunca hakikaten bu ashab-ı kirama işte namazdan, oruçtan, cihattan, haçtan daha ağır geldi. Yani onları yapabiliyoruz ya Resulallah, ama bunu yapabilmek, insanın kalbine, gönlüne, içinden geçenlere hakim olabilmesi, onları da efendim koruyabilmesi, o konuda kalbine, gönlüne söz dinletebilmesi, içinden dahi kötü düşünceyi geçirmemesi, bu kolay bir şey değil. Onun için ashab-ı kiram dediler ki işte biz bu ayetin gereğini yerine getirmeye takatimiz yetmez dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha işte bu son ayet nazil olmamıştı o zaman. Yoksa dedi siz de sizden önce Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi semi'na ve asayna, işittik isyan ettik. İşittik ama isyan ettik mi diyorsunuz? Böyle mi demek istiyorsunuz buyurunca ashab-ı kiram hepsi bir ağızdan hayır ya Resulullah dediler. Biz semi'na ve ata'na, biz işittik itaat ettik. Gufranike Rabbena, ey Rabbimiz bizim günahlarımızı, hatalarımızı affeyle. Ve ileykel masir, dönüş yalnız sanadır dediler. İşte ashab-ı kiram böyle dedikten sonra bu ayeti kerimenin ondan sonra nazil olduğu şeklinde bir rivayet var. Sebebi nüzul var. Dolayısıyla bu 286. ayeti kerimede 284. ayette bildirilen, yani içinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da ondan dolayı da Allah sizi hesaba çekecektir. Hesaba çekecek ayeti kerimesinin hükmü bu ayetle neshedildiği, bu ayetle hafifletildiği söylenmiştir. Böylece bu ayetle Allah müminlere güçlerinin yetmeyeceği, takatlerinin yetmeyeceği, kaldıramayacakları bir şeyi yüklemeyeceğini, bunun hafifletildiğini ifade etmektedir bu ayet-i kerime. Gönülden geçen, kalpten geçen şeylerden maksadın bilinçli olarak, bilerek kötülüğe azmetmek olduğu da belirtilmiştir. Ve bunun kaçınılması güç olan havatırı ifade ihtiva etmediği de söylenmiştir. Yani kalbimizden geçen şeylerin hepsi de aynı değildir. Yani bazen bir düşünce geçer ama bir de azim vardır, bir de karar vardır, niyet vardır. Yani adam azmü cezmü kasteylemiş diye de bir tabir var, evet, Osmanlıca.
Evet.
Ya o da kalpten geçen bir şeydir. Ama bazen de gönülden bir havatır geçebilir. Yani kalpten gönülden geçen duygular, düşüncelerin hepsi de aynı derecede değildir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede insanın gücü dışında gönlünü tam olarak kontrol edemediğinde, kontrollü gücü dışında gönlünden geçen şeylerle ilgili bu önceki ayette geçen mükellefiyet biraz hafifletilmiş olmaktadır. Ve özellikle burada önceki ayet-i kerimede geçen işte gizleseniz de açığa vursanız da içinizdekilerinden maksadın azim ve karar haline gelen kötü düşünceler manasına artık olduğu şeklinde de yorumlanmıştır, ifade edilmiştir. Tabii ayet-i kerime la yükellifu, yükellifu kelimesiyle başlıyor ki teklif, mükellefiyet kelimesi de aynı köktendir. Teklif veya mükellefiyet yapılmasında belli bir güçlük ve meşakkat bulunan bir şeyin yapılmasını istemek demektir. Yani bütün, elbette bütün ibadetlerde insanın bir güç harcaması, bir niyet ortaya koyması gerekir. Mutlaka bütün ibadetlerde fiziken bir güç ortaya koymak gerekiyor. Bir belli ölçüde bir meşakkat var işte birçok ibadette. Ama tabii insan onu ihlasla yaparsa Cenab-ı Hak ona bir takım manevi lütuflarda, ihsanlarda bulunur. O güçlükler artık insana lütuf gibi gelir, nimet gibi gelir. Üstünden ağırlık kalkar zamanla. Ama ilk defa başlayan bir insan için namazdır, oruçtur, haçtır, bunlar insana, nefse hoş gelen şeyler değildir. Onun için bunlara teklif veya mükellefiyet denilmiştir. Yine ayet-i kerimede vüs'aha, vüs' kelimesi ya da vüs'at kelimesi kişinin kaldırma ve tahammül gücü demektir. Dolayısıyla burada bu ayette Allah hiçbir kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Kaldıramayacağı mükellefiyet yüklemez demektir. Güç yetirilebilecek şeyleri teklif etmek, kullarını mükellef kılmak Allah Teala'nın değişmez kanunudur. Kuldan güç, bir şeyi yerine getirme gücü, takati kalkarsa Allah Teala'nın haram kıldığı bazı şeyler helal hale bile gelebiliyor, evet, yerine göre, değil mi? Mesela insan helak olacak kadar aç susuz kaldığı zaman haram olan şeylerden ölmeyecek kadar yiyip içebiliyor mesela. Onun için Allah Teala demek ki bu ayette bir sünnetullah, Allah Teala'nın koyduğu bir esaslardan birisi, demek ki kulun gücünün, kuvvetinin yetmediği bir şeyle Allah kulunu ne yapmaz? Mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz. Din esas itibariyle kolaylıktır. Efendimizin bir hadislerinde geçtiği üzere "Dinu yusrun."
Evet.
Din kolaylıktır. Ya da ayeti kerimede de bu manaya gelmek üzere yine aynı surenin, Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde de "Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr." Allah size kolaylık ister. Kolaylık diler Allah sizin için. Size zorluk dilemez. Dolayısıyla din bir kolaylıktır. Dinde bir zorlama, bir zorluk yoktur. Kulun yapamayacağı, kaldıramayacağı bir şey yoktur. Tabii yine bu ayeti kerimeden şunu da anlamak gerekir. Allah kula kaldıracağı, tahammül edeceği kadar mükellef tutar, sorumluluk yükler ama kulun da ne yapması lazım? Kaldırabileceği kadar da gayret etmesi lazım. Din elbette kolaylıktır ama kul da yapabileceğinin en iyisini, o da gücünün sonuna kadar Allah'a itaatte, Allah'ın dinini yaşamakta, yaşatmakta, o da gücünün, nefesinin yettiği yere kadar kul da gayret etmesi gerekir. Allah Teala zaten ondan ötesini kuldan istemez. Yine ayet-i kerimenin işte devamında "Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet." Her nefsin kazandığı kendisinedir. Herkesin, her nefsin kazandığı kendinedir. Tabii kazandığından maksat burada, kesbettiğinden maksat, iyilik olarak, hayır olarak ne yapmışsa o kendine aittir. Ve aleyha mektesebet, yine şer olarak, kötülük olarak ne yaparsa o da kendi aleyhinedir buyurulmaktadır. Tabii burada şöyle bir incelik var. Burada fiiller farklı kullanılıyor. Birisi sülasi, hayır için sülasi ama şer için iktesebe, iftial babından o fiilin iftial babı kullanılıyor.
Evet.
Burada şöyle bir incelikten bahsedilebilir. Burada iyilikleri nefis, günah olan fiilleri işlemeye isteklidir. Onları yapmak için gayret gösterir, çaba gösterir. Çünkü yani iftial babında bir mezit bir bab. Yani ziyade bir düşkünlüğü vardır nefsin kötülüğe, şerre bir düşkünlüğü vardır. Yasaklanan şeyleri işlemeye düşkündür. Daha çok cehd ve gayret eder nefis kötülük yapmak için. Onun için iktisab olarak leha ma kesebet ve aleyha olunca mektesebet, iktisap şeklinde fiil kullanılmıştır. Hayırlı işlerde ise durum böyle değildir. Nefis hayır işlemeye pek meyilli değildir. Bu şekilde böyle bir incelikten de burada bahsedilebilir. Ayet-i kerimenin tabii devamında yine dua niyaz şeyine geçiliyor. Yani elbette işte Allah böyle mükellef tutmaz. Nefsin yaptığı iyilik hayır kendisine, yaptığı kötülük kendisinedir ama burada yine ne yapıyor? Allah'a bir niyaz şekline geçiliyor. Niyaz sigasına geçiliyor. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana. Allah'ım bütün bunlar, sen kullarını kaldıramayacağı bir şeyle sorumlu tutmazsın, mükellef tutmazsın. Yapılan iyilik kulun kendi lehinedir, kötülük aleyhinedir ama biz yine beşeriz, biz yine insanız. Eğer biz unutursak veya hata edersek sen bizi cezalandırma, sen bizi hesaba çekme diye bu şekilde Allah Teala'ya dua etmek, niyaz etmek yine Allah Teala tarafından bizlere öğretilmiş oluyor. Yani ey Rabbimiz, bizden sadır olan hata, unutma, nisyana sebep olacak kusurlarımızı, aşırılıklarımızı, ifrat tefrit gibi her türlü yanlış aşırı davranışlarımızı affedip sen yine bizi bununla cezalandırma. Biz beşeriz, biz eksiğiz, biz noksanız. Sen bizim Rabbimizsin, sen bizim Mevlamızsın. Yine de sen her ne kadar bize kaldıramayacağımız yüklemesen de biz kul olmamız, beşer olmamız, hata edici varlıklar olmamız dolayısıyla yine de hata edecek olursak, unutacak olursak sen bizi cezalandırma, sen bizi hesaba çekme diye kula Cenab-ı Hak bir bakıma yol gösteriyor.
Evet.
Bu şekilde dua etmesi, yalvarması da Cenab-ı Hakk'a niyaz etme yolu da gösterilmiş oluyor. Böylece işte hatalara, kusura düşerse, nisyana, isyana düşerse bu şekilde Allah'a yalvararak onları telafi etmesi, günahlarını bağışlatma yoluna gitmesi de yine Allah Teala tarafından bizlere öğretilmiş oluyor.
Aslında genel olarak baktığımız zaman ayetin başından beri belli bir sorumluluk noktasında mükellefiyet noktasında ana bir yol çizilmiş, bir çizgi çizilmiş ve orada bu işin temel prensibi belki de diyebileceğimiz şey, herkesin kaldırabileceği yükü yüklenmesi veya ki hiçbir kimseye kaldırabileceğinden ötesinin yüklenmemesi, böyle bir sorumluluk verilmemesi. Sonrasında bu işin bir ortaya konması var. Yaptığınız kendinize, hayır da kendinize, şer de kendinize. Herkesin bu noktada kazandığı şey yine kendinedir. Ama yine buna rağmen hani insan olmamızın getirmiş olduğu bir şey, her ne kadar bunlar bu kadar da belirtilmiş olsa, bu ilkeler, bu prensipler olmuş olsa da, olur, yaparız, hataya düşeriz, yanlışa düşeriz. Burada da yine Rabbimiz tekrar bize yol göstermiş. Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, hesaba çekme. Rabbena la tu'ahizna innesina ev ehtana diye belirtmiş Rabbimiz. Hakikaten burası da hocam sizin de buyurduğunuz gibi bizim açımızdan oldukça önemli.
İşte bu ayet aslında şöyle de değerlendirilmiştir. Yani müfessirler tarafından bu şekilde dua etmenin öğretilmesi bize, bu ayet veya ayetin bu kısmı unutma ve hata yapmak suretiyle işlenen günahlardan sorgu sorulacağına, hesap sorulacağına delildir bu ayet-i kerime. Ki eğer böyle bir şey olmasaydı böyle bir dua etmeye ihtiyaç olmazdı.
Evet.
İnsan eğer gayret ederse bunlardan da kurtulabilir. Yani insan bir şeyi ne kadar önemserse onu o kadar zor unutur. Demek ki bir şey önemsenmiyor ki unutuluyor. Yani dolayısıyla unutmayı da azaltmak veya asgariye indirmek mümkündür bir açıdan. Ya da hataları aza indirmek mümkündür. İnsan bir şeyi ne kadar önemserse, dikkate alırsa ona göre hareket eder. Onun için eğer unutma ve hata yapmaya karşılık ceza olmamış olsaydı, müminlerin bu şekilde dua etmelerinin istenmesi manasız olurdu. Bir de şöyle bir husus var. Peygamberimizin Allah katındaki değerinden dolayı bu ümmete tanınan bir takım ayrıcalıklar var, Allah'ın ihsanları var. Peygamberimizin yüzü su hürmetine. Onlardan birisi de bu hata ve unutarak nisyan yoluyla yapılan şeylerin ve zorlama yoluyla, tehdit yoluyla yapılan hataların bu ümmetten kaldırıldığına dair Peygamberimizin bir hadisleri var.
Evet.
Şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rufi'a an ümmeti el hata'u ve nisyan ve mestukrihu aleyh. Benim ümmetimden hata ile yaptıkları, unutarak yaptıkları ve icbar edilerek, zorlanarak, tehdit edilerek yaptıkları davranışların günahları kaldırılmıştır. Bundan dolayı ümmetim hesaba çekilmeyecektir buyuruyor. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki bu hatanın, unutmanın ve cebir, zorlama yoluyla insanın işlediği günahların affedilmesi, bağışlanması Peygamberimizin ümmetine mahsus bir durumdur. Önceki ümmetler ise hata ve nisyanları, hataları ve unutmaları sebebiyle hesaba çekilecektir, muahaze edilecektir. Bunu da anlamış oluyoruz ve burada da Peygamberimizin şahsında bu ümmete tanınan, alemlere rahmet olan bir peygambere, son peygambere ümmet olmanın ayrıcalığı, bu ümmete, ümmeti merhume, Allah'ın rahmetine nail olmuş bu ümmete, ümmetten bir ferd olmanın faziletine burada dikkat çekilmiş olmaktadır. Ama yine de Cenab-ı Hak bizden böyle dua etmemizi istemektedir. Onun için bu dualar şunu da gösteriyor. Elbette bir işin bir fetva tarafı var, bir ruhsat tarafı var, bir de azimet tarafı var. Yani azimet veya takva neyi gerektirir? Mesela önceki tamam dedik ki işte gönlünden geçenleri Allah hesaba çekeceğini, açığa vursak da vurmasak da hesaba çekeceğini önceki ayette bildiriyor ama bu son ayette la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha ayetiyle bu hüküm biraz hafifletilmiş olsa da bir insan takva sahibi ise veya azimetle amel eden bir kimse ise ne yapması gerekiyor? Kalbini, gönlünü de kontrol etmesi gerekiyor. Ağzından, elinden, dilinden kötülük sadır olmadığı gibi gönlünden, kalbinden de ne olmaması gerekiyor? Kötü düşünce, kötü fikirler, kötü düşünceler, günah fikrinin, günah düşüncesinin bile içinden geçmeyeceği bir kıvama erişmeye gayret etmesi gerekiyor. O zaman yani bu ayet-i kerimin hükmü kaldırıldı. O zaman artık bu ayet-i kerimenin bize söyleyeceği bir şey yok gibi düşünmemek gerekiyor. İnsan dediğimiz gibi manevi derecesi yükseldikçe bu ayet-i kerimenin hükmü yine yerindedir. İnsan işte ideal olan nedir? Elimizden, dilimizden bir kötülük sadır olmadığı gibi kalbimizde, gönlümüzde de bir kötülük, hatta kötülük düşüncesi, günah düşüncesi kalmayacak kadar öyle bir kıvama ulaşmak gerekiyor. Yine aynı şekilde Allah Teala her ne kadar Efendimizin bu müjdesiyle hata, unutma ya da zorlama, cebir yoluyla yapılan amellerin günahı kaldırılmış olsa da biz bu unutmayı, hatayı, bu tür şeyleri de asgariye indirmek için gayret göstermemiz gerekiyor. Unutmayı da bir mazeret olarak ileri sürmekten, işte hata ile yaptığım gibi bunları mazereti sürmeyecek bir kıvamda, bir manevi hayata, seviyeye ulaşmak için gayret göstermek de gerekiyor. Bu hiçbir zaman bu ideal ortadan kalkmış değil. Onu ifade etmek gerek. En güzel dualar yine Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah Teala'nın bize öğrettiği dualardır. Bunlardan işte en güzel dualardan birisi de bu Aminer Resulü ayetiyle başlayan 285 ardından 286. ayetinde yer alan bu dualardır. Allah Teala kendisine nasıl dua edeceğimizi de bir bakıma öğretmiş oluyor. İşte önceki ayette Rabbena la tuahidina in nesina ev ahtana. Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek, hata edersek bizi hesaba çekme, bizi sorumlu tutma diye başlıyordu. Ardından Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina. Bizden öncekilere, geçmiş ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme, kaldıramayacağımız ağır bir yük yükleme anlamına geliyor. Tabii burada Rabbena ifadesi, ey Rabbimiz ifadesi yine tekrar ediliyor ki Allah'a niyazın, yakarışın ne kadar, ne derece fazla olduğunu ortaya koymak, dua ve niyazın samimiyetini ortaya koymak için bu ifade yine burada tekrar ediliyor. İsran, ısır kelimesi insanın belini büken, onu kımıldamaz, kaldıramaz, hareket edemez hale getiren ağır yük demektir. Yani bizim yerinden oynatamayacağımız, kaldıramayacağımız bir yük bize yükleme Allah'ım. Tabii bu da mecazen zor olan mükellefiyetler anlamındadır. Tabii geçmiş ümmetlere bunların yüklendiği ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Evet. Kema hameltehu alellezine min kablina. Nedir bunlar? Mesela İsrailoğulları tevbelerinin kabulü için başka ayet-i kerimede geçiyor. Faktulu enfusekum. Tevbesinin kabul edilmesi için özellikle büyük günahlar işlediği zaman kendisini öldürmesi gerekiyor. İn kuntum sadikin. Yani sözünüzde sadıksanız, tevbenizde sadıksanız kendinizi öldürün ki tevbeniz kabul olunsun. Ya da bir başka onlara yüklenen ağır yüklerden, mükellefiyetlerden birisi günah işlenen azanın ve necaset, bir yere necaset bulaşmışsa elbisesine o yerin kesilmesi gibi hükümler vardı. Yine sudan başka bir şeyle temizlik kabul edilmemişti. Halbuki bizde farklı şekillerde de farklı temizlik usulleri var. Mesela yakarak vesaire gibi farklı şeylerde. Yine gece gündüz kılmaları gereken çok fazla ibadet vardı. Yine ibadethane dışında, kendi mabetleri dışında ibadet yapmaları caiz değildi.
Evet.
Yine oruçlu kimse uyuduktan sonra bir şey yemesi haramdı. Yine işledikleri günahlar sebebiyle bazı helal şeyler, ki bu ağır mükellefiyetlerin bir sebebi de sürekli özellikle İsrailoğullarının Allah'a isyan etmeleri, peşi peşine tevbe edip tekrar isyana düşmeleri sebebiyle Allah Teala bazı helal şeylerin bir kısmını da onlara haram kılmıştı. Yine mallarının dörtte birini zekat vermek gibi bir takım mecburiyetler vardı. Yine bir evde mesela gece günah işlendiyse sabahleyin o evin kapısına bu yazılıyordu vesaire. Buna benzer pek çok ağır mükellefiyet, ki bu mükellefiyetlerin sebebi de onların isyanları, Allah'a ardı arkası kesilmeyecek şekilde asi olmaları sebebiyle onlara böyle ağır mükellefiyetler verilmişti. İşte peygamberimizin gelmesi, alemlere rahmet olan peygamberimiz sebebiyle onlara yüklenen bu gibi zor mükellefiyetler, mesuliyetler bu ümmetten kaldırılmıştır. Nitekim bir ayet-i kerimede ve yada'u anhum israhum. vel alalelleti kânet aleyhim. Üzerlerindeki ağırlıkları ve sırtlarındaki zincirleri kaldırır, atar gibi Efendimiz hakkında bu ifade kullanılmaktadır. Isır kelimesi, bakın ısıran, ısır aynı
evet,
kelime. Evet. Yani hata ile adam mesela bu ağır mükellefiyetlerden birisi, geçmiş ümmetlerde hata ile bir insan öldürülmüşse ona da kısas gerekiyordu. Günah işleyen uzuvların kesilmesi, pislik değen elbisenin kesilmesi gibi ağır mükellefiyetler vardı. Onun için Peygamberimiz yine bir hadislerinde ben müsamahalı ve kolay olan hanif bir din ile gönderildim buyuruyor. Dolayısıyla Efendimizin yüzü suyu hürmetine bu ümmetten böyle ağır sorumluluklar, mükellefiyetler kaldırılmıştır. Yine Allah Teala bu ümmetten işte geçmiş ümmetlerin Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelen mesela işte her tamamının boğulması, tufan gibi, toplu olarak yere batırılması gibi, maymun veya işte hınzır suretine çevrilmek gibi böyle umumi afetlerden de Allah Teala bu ümmeti yine Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine bu tür afetler, bu tür cezalar bu ümmetten kaldırılmıştır. Bu ümmete uygulanmamıştır. Efendimizin alemlere rahmet olması dolayısıyla yine Efendimiz bir hadislerinde toplu olarak yere batırılmak, hayvan suretine çevrilmek ve işte tufan gibi, boğulma gibi afetlerden ümmetinin muaf tutulduğunu Efendimiz bir hadislerinde ifade ediyor. Evet, isterseniz son diğer bir ifadeye geçelim. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bi. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün, takatimizin yetmediği işleri de yükleme. Duanın işte devam ediyor kulun ağzından veya Cenab-ı Hak bizim bu şekilde dua etmemizi bize talim ediyor, öğretiyor. Bu kısmıyla, duanın bu kısmıyla güç yetirmek zor olan cezalardan Allah'a sığınılması istenmiştir. Nitekim işte önceki ayette de, önceki duada da, bir önceki ifadede de duada yerine getirilmesi zor olan mükellefiyetlerden, önceki duada yapılması zor olan mükellefiyetlerden Allah'a sığınılmıştı. Çünkü bu gibi zor işlerle mükellef tutulan insan, yani eğer gücü yetmezse, kaldıramazsa ağır mükellefiyeti yapmama ihtimali daha fazla olur, daha fazla artar. Adeta sanki şöyle dua edilmiş oluyor, şöyle denilmiş oluyor: ey Rabbimiz, bize böyle ağır mükellefiyetler, teklifler yükleme ki bizler de bunları yerine getirme hususunda kusurlu davranmayalım, yanlış davranmayalım. Eğer kusurlu davranırsak, bu mükellefiyetleri yerine getiremezsek, bunun sonunda senin cezana maruz kalırız. Dolayısıyla böyle mükellefiyetleri yükleyerek sonunda ceza ile yüz yüze kalma gibi bir ihtimali bize yaşatma gibi bir anlama gelir. Yine işte duanın devamında vafu anna, vafir lena, verhamna, ente mevlana diye bu dua devam ediyor. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Vafu anna, bizi affeyle. Af kelimesi de Türkçe'ye buradan geçmiştir. Afudur aslında. Vav da vardır sonunda.
Evet.
Bizi affeyle. Yani affetmek, günahlarımızı bağışla. Efendim, bizi insanların önünde rezil eyleme. Vafirlena, bizim günahlarımızı ört demektir. Günahlarımızı bağışlama demektir. Gafara kökünde, gafara kelimesinde günahları örtmek de var. Yani burada şöyle bir mana var. Yani birisini affedersiniz ama tamam, seni affettim, sana ceza vermiyorum. Yani Allah bir kulunu affedebilir ama günahını gizlemek ayrı bir şey.
Evet.
Ama günahını da herkesin önünde ortaya dökülebilir. Hem affeder ama der ki sen bak şöyle şöyle günahlar işlemişsin. İnsan ne yapar? Utanır dünyada bile. Birinci duada, vafu anna'da, Allah'ım bizi affet, günahların yok edilmesini, bunlarla sorguya çekilmemesini, günahların bağışlanmasını istiyoruz. Vafir lena ise günahlarımızı ört. Mağfirette o mana da var yani. Mağfiret, günahlarımızı açığa vurma. Efendim, insanların kıyamet gününde herkesin, bütün şahitlerin gözü önünde bizim günahlarımızı da ortaya dökme. İnsanların önünde bizi rezil olmamıza sebep olacak bir durumdan bizi muhafaza eyle. Tabii bunun sorumlusu kuldur yani, günah işlersen.
Evet.
Bu da ortaya ki dökülürse burada sorumluluk elbette yine kula aittir. Allah Teala bir kulun günahının cezasından vazgeçebilir ama ortaya dökmekten vazgeçmeyebilir. Tabii bunu hak eden kuldur. İşte biz ne yapıyoruz? Hem Allah'ım günahımızı affet, hem de vafirlena, o günahımızı gizle ya Rabbi. Biz yaptık bir kusur hata, sen onu ortaya dökme. İbrahim Aleyhisselam bile ne yapıyor? Bu duayı yapıyor yani. Ulul azim bir peygamber.
Ve
la tuhzini yevme yub'asun. Allah'ım insanları dirilteceğin o günde beni diyor mahcup etme, beni rezil etme. Hatalarımı ortaya dökme. Bir ulul azim, büyük bir peygamber bile bu duayı yapıyor. Dolayısıyla demek ki hem affımızı isteyeceğiz, hatamız çok, kusurumuz çok, insanız. Ama ya Rabbi hem de o hataları gizle, ört. Yani biz bir yanlış yaptık, sen hem affeyle hem de o hatalarımızın üstünü ört gibi bir mana var. Vafu anna, vafir lena. Ardından verhamna, bize merhamet eyle. Rahman, Rahim isimlerinle muamele eyle. Bize acı, bize şefkatle muamele et. Bize fazl-ı kereminle bol bol ihsanda bulun. Bize merhamet eyle diye dua ediyoruz. Tabii merhamete nail olmak için de önce ne gerekiyor? Allah'ın affını dilemek, mağfiretini dilemek gerekiyor. Yani bir tahliye vardır tasavvufta, bir de tahliye.
Evet.
Yani önce kötülükleri, günahları bir ortadan kaldırmak lazım ki ondan sonra Allah'ın rahmeti, merhameti, iyiliği talep edilebilsin. Önce aff diliyoruz, mağfiret diliyoruz. Ondan sonra rahmeti dilemeye belki yüzümüz oluyor. İşte ayet-i kerimenin sonunda da ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin, sen bizim mevlamızsın. Mevla sahip demek. Mevla kelimesi enteresan bir kelime Arapçada.
Evet.
Hem efendi demek hem de köle demek. Yani ikisi içinde kullanılmış mevla kelimesi. Elbette Cenab-ı Hak için olduğu zaman sen bizim sahibimizsin, sen bizim efendimizsin, yardımcımızsın, işlerimizi üstlenensin. Biz ise senin kullarınızız ve fensurna alel kavmil kafirin, kafir toplumlara karşı, kafir kavimlere karşı bize yardım et. Bizi onlara üstün getir, onların şerrini, kötülüğünü bizden uzaklaştır şeklinde dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bize bunu öğretiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden bugüne kadar kafirler de boş durmuyor yani.
Evet, evet.
Allah Teala'dan da yardım istemek gerekiyor. Onların şerrine, kötülüğüne karşı da dikkatli olmak, hazır olmak, tedbir almak gerekiyor. İşte eğer sen bizim sahibimizsen, Mevlamızsan, Mevla ne yapar? Kulunu düşmanlarına karşı muhafaza eder, onlara karşı yardım eder. Sen de bizim sahibimizsin Allah'ım. Hem senin hem bizim düşmanımız olan bu kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Tabii kafirlere karşı Allah'ın yardımı zafer ile olur. Onlara karşı muzaffer kılmakla olur. Bazen bir fikri mücadelede onlara karşı üstün gelmek, hüccet, delil ileri sürebilecek bir ilmi güce sahip olmakla olur. Bazen onların şerrini, kötülüğünü def etmek suretiyle olur. Ya da onları korkuya, endişeye düşürmekle, Müslümanları gözlerinde mehabetli göstermekle olur. Türlü türlü Cenab-ı Hakk'ın nusret yardımının türlü türlü yolları vardır. İşte bu dua ile hem şeytan da insanın inne şeytane lekum aduvun fettehiduhu aduva, insanın en başta düşmanlarından birisidir, en başta gelen nankörlerden, kafirler grubuna dahildir. Gerek gördüğümüz, göremediğimiz her türlü Allah'a karşı gelen nankör olanlara karşı Allah'tan yardım dilemiş oluyoruz.
Evet hocam, burada zaten bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Nihai itibariyle 286. ayeti en azından anlam çerçevesine göre bitirmiş oluyoruz. Arzu ederseniz buradan sonra da bu ayeti kerimelerle alakalı, hatırlayabildiğim kadarıyla zaten Miraç hadisesiyle alakalı burada zannediyorum bir değinmemiz gerekecek. Bir de genel olarak 285 ve 286. ayetlerin faziletleriyle alakalı da kısaca bir malumat almış olabiliriz sizden.
Evet, Efendimiz'den tabii bu iki ayetin peygamberimize bazı rivayetlere göre Miraç gecesi vasıtasız olarak, yani Cebrail aleyhisselam vahiy, Kur'an'ı getiren melek, onun da vasıtalığı olmadan doğrudan bu iki ayetin peygamberimize vahyedildiği de Allah Teala tarafından rivayet ediliyor, kaynaklarda belirtiliyor. Bu ayetin Miraç'ta Efendimiz'e vahyedildiği bildiriliyor. Allah Teala sevgili peygamberimizi Miraç gecesi 6. kat semada bulunup yerden çıkan ve gökten inen şeylerin kendisinde nihayete erdiği Sidre-i Münteha dediğimiz yere çıkarınca, işte iz yavşa sidra tema yavşa, sidreyi bürüyen şey bürüdü buyuruyor ayet-i kerimede. Peygamberimiz bundan sonra bu gecede işte Sidretül Münteha'dan Cebrail Aleyhisselam öteye geçemedi. Onun ötesinde sadece peygamberimiz geçti. İşte bu gecede peygamberimiz kendisine Miraç gecesinde 3 şey verildiğini söylüyor. Bunlardan birisi 5 vakit namaz bu gecede farz kılındı.
Evet.
Bakara suresinin son ayetleri, işte bu son 2 ayeti Amine Resulü diye başlayan, bunların vahyedildiğini bildiriyor. 3. Miraç'taki kendisine verilen şey, ümmetinden Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan vefat eden herkesin Allah tarafından affedileceği müjdesi olmak üzere bu üçünün verildiğini ifade ediyor. Efendimiz Miraç hakkında şöyle buyurmuş: Allah Teala beni arşın yanına yaklaştırdı ve bana Amener Resulü ayetlerini okumamı vahyetti, ilham etti. Ben de diyor Amener Resulü okuyup biz Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi peygamberler arasında fark görmeyiz dedim. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Allah Teala onlar ne dediler diye sordu. Ben de semi'ana ve asayna dediler dedim. Müminler ise semi'ana ve ata'na, biz işittik, itaat ediyoruz dediler diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Teala doğru söyledin, benden ne dilersen muhakkak yerine getireceğim buyurdu. Ben de Rabbena la tuahidna innesina ev ahta'na dedim. Yani Rabbimiz eğer unutur ya da hata edersek bunlardan bizi hesaba sorguya çekme dedim. Allah Teala da senden ve ümmetinden hata, unutma ve zorlanmak suretiyle yapılan, icbar suretiyle yapılan günahları affettim buyurdu. Ben diyor tekrar Cenab-ı Hakk'a Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi bizden öncekilere, önceki ümmetlere, Yahudilere, Hristiyanlara yüklediğin gibi bize ağır bir yük yükleme diye niyaz ettim. Allah Teala istediğin oldu buyurdu. Ben de Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Ya Rabbi takatimiz, gücümüz yetmeyecek şeyleri bize yükleme, onlardan bizi sorumlu tutma diye yalvardım. Allah Teala tamam, istediğin gibi olsun diye cevap verdi. Yine ben dua ettim. Vafu anna ve fir lana verhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin diye dua ettim. Yani ey Rabbim bizi affet, bizi mağfiret et, bize merhamet et, bize acı, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et diye dua ettim. Allah Teala da istediğin gibi yaptım buyurdu şeklinde. Yani bu duanın, Amine Resulü'de yer alan ifadelerin adeta Allah Teala ile arasındaki bir konuşma, bir niyaz, bir dua şeklinde olduğunu ifade etmiştir. Yine tabii bu Amine Resulü'nün faziletiyle ilgili de pek çok rivayetler var. Bunlardan birkaçını naklederek inşallah tamamlamış olalım.
Tabii, buyurun.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine şöyle buyurmuş bir hadislerinde: Allah Teala bana cennet hazinelerinden olan iki ayet indirdi ki Rahman olan Allah bu iki ayeti mahlukatı yaratmadan 2000 yıl önce kendi eliyle yazmıştır. Yatsı namazından sonra bu ayetleri kim okursa gece sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanır buyurmuş bu Efendimiz. Tirmizi'de, Darimi'de gibi kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. Onun için zaten bu yatsı namazından sonra Amine Resulü'nün demek ki okunmasının hikmeti bu Efendimizin bu müjdesine dayanıyor. Cennet hazinelerinden iki ayet olarak ifade ediyor Efendimiz. Yatsı namazından sonra bu iki ayeti Amine Resulü'yü kim okursa gece sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanır dediği için demek ki en azından camilerimizde cemaatle okunuyor. Ama biz de illa cemaatle Hoca Efendi okusun, Amenna Resulü bekleyelim diye bir şey yok. Zaman zaman da münferiden namaz kıldığımız oluyor. Cemaate katılamasak bile bu kendimiz okumamız lazım. Asıl olan da budur zaten. Yani insanın kendisi okuması. Bunu bir alışkanlık, adet haline getirmekte fayda var. En azından yatmadan önce Amenna Resulü okursak bir taraftan uyur, istirahat ederiz ama bir taraftan demek ki sabaha kadar sevabımız yazılmaya devam eder. Yine peygamberimizin Başka bir hadisi de bu Aminer Resulü'nün faziletiyle ilgili. Men qara'a ayeteyni min ahiri suratil Bakara kefetahu. Bakara suresinin diyor son iki ayetini, Aminer Resulü ile başlayan birinci ayet öyle başlıyor. Bu son iki ayeti kim okursa efendim bu iki ayet ona yeter buyuruyor Efendimiz. Bu son iki ayeti, Bakara'nın son iki ayeti okuyan geceyi ibadetle geçirmiş ve kıyamet gününün azabından kurtulmuş olur buyuruyor. Buhari, Müslim gibi hadis kaynaklarında geçiyormuş bu hadis-i şerif. Dolayısıyla demek ki pek çok müjdeler var. Bu Bakara suresinin son iki ayeti, Amine Resulü diye başlayan bu iki ayeti özellikle akşam yatsıdan sonra yatmadan önce okumanın pek çok faziletleri var. Dediğimiz gibi bunu sadece hoca efendiler mihraptan okusun biz dinleyelim değil. Bunu kendimiz de münferid olarak okumayı alışkanlık haline getirmemiz manevi kazanç bakımından önemli bir şey olduğu Efendimizin bu hadis-i şeriflerinden anlaşılmış oluyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat bugün de bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda Hüvallahüllezi'den inşallah niyet edelim devam etmeye.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Bakara suresinin 286. ayetiyle ilgili hocamızdan bilgiler almış olduk. Amener Resulü olarak da adlandırdığımız bu özellikle 285 ve 286. ayetlerin sebebi nüzulüyle alakalı, faziletleriyle alakalı ve genel olarak anlam çerçevesinde konuşmuş olduk. Hocamızdan bilgiler edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da özellikle daha çok sabah namazı ve akşam namazından sonra okunan Hüvallahüllezi olarak da bilinen Haşr suresindeki ilgili ayetlerden devam etmeyi ümit ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.